Ayrım 4, hepimiz katiliz. Sömürgecilik bir sistemdir. Jean-Paul Sartre, sayfa 31. Sömürgeci ve sömürgeleştirilen, Albert Memmi. Sömürgeci ve sömürgeleştirilen, iki portre. Jean-Paul Sartre'ın Almanca baskıya ön sözü ve yazarın son sözüyle. Fransızcadan çeviren Udo Renner, Frankfurt 1980 yayıncının notu. 1920 yılında Tunus'ta doğan Albert Memmi, Paris Nanterre Üniversitesi Sosyal Bilgiler Doçentidir. Eserleri La Statue d'Essel, Agar ve La Désert ve Portrait d'un Juif ve La Dépendance adlı deneme kitapları. Yayıncının notu. Kölecilik üzerine konuşma yetkisi sadece Güney devletlerindedir. Güney devletleri zenciyi tanır, soyut düşünen, daha püriten kuzeydekiler ise sadece insanı tanırlar. Bu genel argüman hala kabul görmektedir. Houston'da, New Orleans basınında ve nihayet herkesin daima Kuzey Devleti'nden olduğu Fransız Cezayir'inde. Buralarda gazeteler sadece sömürgecinin sömürge üzerine konuşabilecek durumda olduğunu ısrarla vurgulamaktan yorulmazlar. Bizler ana yurtta yaşayanlar onun deyimine sahip değilizdir. Yanan Afrika toprağını ya sömürgecinin gözüyle göreceğiz ya da hiç görmeyeceğiz. Bu tür şantajlardan gözü yılanlara sömürgeci ve sömürgeleştirileni okumalarını öneririm. Bu yapıtta deneyim deneyime karşıdır. Tunuslu yazar tuz direklerinde zor geçen gençliğini anlatır. O kimdir? Sömürgeci mi, sömürgeleştirilen mi? Yazar ne biri ne öteki diyecektir. Ya siz hem biri hem öteki mi? Aslında ikisi de aynı kapıya çıkmaktadır. Yazar yerlidir fakat sömürgeleştirilmiş kitlelerle karşılaştırıldığında az çok ayrıcalıklı olan, kendilerini sömürgeleştirilmiş gruptan dışlanmış gören fakat yine de Avrupa toplumuyla bütünleşme çabalarına karşı bu grubun tamamen red tavrıyla karşı karşıya bulunmayan, İslam olmayan gruplardandır. Albert Memmi Yahudidir, yayıncının notu. Fiilen alt proletarya ile dayanışma içinde fakat küçük ayrıcalıklarla ondan ayrılmış bu grubun üyeleri sürekli bir rahatsızlık içinde yaşarlar. Memmi de bu ikili dayanışma ve reddedişi yaşamıştır. Sömürgecilerle sömürgeleştirilenler arasında ve kendi kendisini yadsıyan sömürgecilerle kendi kendisini olumlulayan sömürgeciler arasındaki gerilimi yaşamıştır. Memmi bunu çok iyi anlamıştı çünkü önce kendi çelişkisi olarak duyumsamıştı bu durumu. Yazar kitabında toplumsal çatışmanın yalın bir içselleştirilmesi olarak bu iç parçalanmışlığın insanı bir şeyler yapma eğiliminden uzaklaştırdığını çok iyi anlatmaktadır. Fakat bu durumun acısını çeken biri eğer kendi benliğinin bilincine varırsa, suç ortaklığının, yoldan çıkmışlığının ve dışlanmışlığının farkına varırsa kendisinden söz ederek başkalarını aydınlatabilir. Karşılaşmada önemsiz bir faktör olarak bu sanık kimseyi temsil etmemektedir. Fakat aynı zamanda o bütün dünya olduğu için en güvenilir tanık olarak konuşmaktadır. Ne var ki Memmi'nin kitabı anlatmıyor. Kitap anılarından beslenmiş olsa da bunların tümünü özümsemiştir. Bizim olmuş deneydir bu. Sömürgecilerin ırkçı gaspıyla sömürgeleştirilmiş olanların kuracakları ve kendisinin bu yapı içinde yeri olmadığını sandığı geleceğin ulusu arasındaki özel durumunu, bu durumu evrensele aşırtarak yaşamaya çalışır. Henüz var olmayan insana değil, herkes için zorunlu olduğu görülen katı bir akla doğru. Bu akla uygun ve açık faaliyet şiddetli geometrilerin arasına girer. Onun kayıtsız nesnelliği aşırı acı ve öfkedir. O nedenle sanırım ona bir parça idealizm suçlaması yapılabilir. Elbette her şey söylenecektir ama söylem sırası eleştirilebilir. Örneğin sömürgeci ve kurbanının sömürgeci aygıt tarafından yani 2. İmparatorluğun sonlarına doğru ve 3. Cumhuriyet sırasında kurulan ve şimdi sömürgecileri tamamen tatmin ettikten sonra onlara karşı yönelen ve onları ezme tehdidinde bulunan o ağır aygıt tarafından nasıl aynı biçimde baskılandığını göstermek belki de daha iyi olurdu. Gerçekten ırkçılık sistemde içkindir. Sömürge ana yurda ucuz fiyatla gıda maddesi ve ham madde satar ve karşılığında yüksek fiyatla mamul maddeler alır. Bu tuhaf alışveriş her iki taraf için ancak yerli hiç karşılıksız ya da neredeyse karşılıksız çalıştığında karlı olabilir. Kır alt proletaryası Avrupalılar arasında en ihmal edilmiş olan kesimleri bile müttefik olarak göremez. Hepsi büyük toprak sahibi tarafından sömürülmesine rağmen Cezayirlilerle karşılaştırıldığında daha ayrıcalıklı olan küçük sömürgeci bile onun sırtından yaşamaktadır. Cezayir Fransızlarının ortalama geliri Araplarınkinden 10 kat daha yüksektir. Gerginliğin nedeni bu. Ücretlerin ve geçim masraflarının mümkün olduğunca düşük kalabilmesi için yerli işçiler arasında sert bir rekabete gereksinim vardır. Bu doğum oranının yükselmesi anlamına gelir. Fakat ülke kaynakları sömürgeci talan sayesinde son derece sınırlı olduğu için ücretler aynı kalırken Müslümanların yaşam standardı sürekli düşmekte ve halk kesintisiz bir yetersiz beslenme içinde yaşamaktadır. Fetih zor kullanılarak gerçekleşmişti. Aşırı sömürü ve baskı zorun korunmasını yani ordunun varlığını gerektirir. Eğer dünyanın her yerinde terör egemen olsaydı çelişki doğmazdı. Oysa sömürgeci ana yurtta sömürge sisteminin sömürge halkına vermediği demokratik hakların keyfini çıkarır, iş gücü fiyatını düşürmek için nüfusun artmasını teşvik eden gerçekten sistemdir, yerlilerin özümlenmesini yasak eden de odur. Eğer yerliler seçme hakkına sahip olsalardı, sayısal üstünlükleri nedeniyle sistemi anında havaya uçurabilirlerdi. Sömürgecilik, zorla sefalet ve cehalet içinde tuttuğu insanları insan haklarından yoksun kılmaktadır. Olaylara, kurumlara, pazar ve üretim ilişkilerine ırkçılık içkindir. Politik ve sosyal yapı birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirirler. Yerli bir alt insan olduğundan onun için insan hakları bildirgesi söz konusu değildir. Tersine o, hiçbir hakka sahip olmadığından doğanın insanlık dışı güçlerine, ekonominin demir yasalarına korunmasız terk edilmiştir. Sömürgecilik pratiği tarafından desteklenen, sömürgeci aygıt tarafından her an yeniden üretilen ve iki tür bireyi farklılaştıran üretim ilişkileri tarafından beslenen ırkçılık çoktan kapımıza dayandı. Birileri için ayrıcalık ve insan olma aynı şeydir. Haklarını serbestçe kullanarak insanlaşırlar. Diğerlerinin ise sefaletleri, kronik açlıkları, cehaletleri, kısaca alt insan oldukları hiçbir hakka sahip olmamalarıyla onaylanır. Ben her zaman düşüncelerin nesneleri belirlediğini ve bu düşüncelerin insan bunların durumunu açıklamak için uyandırır ve ifade ederken bu insanların içinde bulunduğunu düşündüm. Sömürgecinin muhafazakarlığı, ırkçılığı, ana yurtla çelişik ilişkileri Neron kompleksinde diriltilmeden önce daha baştan vardır. Büyük olasılıkla Memmi bana kendisinin de farklı bir şey söylemediği yanıtını verecektir. Biliyorum. Şöyle yazmıyor mu? Sömürgesel durum sömürgeleştirilmiş olanı yarattığı gibi sömürgeciyi de yaratır. Aramızdaki bütün fark belki de benim sistemi gördüğüm yerde onun bir durum görmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca büyük olasılıkla haklı olan da odur. Düşüncelerini keşfedilme sırasına göre yani insan niyetleri ve yaşanmış ilişkilerden hareketle anlatarak kendi deneylerini belgeler. Önce başkalarıyla olan ilişkilerinde, kendi kendisiyle ilişkilerinde sıkıntı çekmiştir. Kendisini parçalayan çelişkiyi derinleştirerek nesnel yapıyla yüz yüze gelmiştir ve bu nesnel yapıyı bize doğrudan sunar, işlenmemiş ve kendi özelliği iliklerine kadar işlemiş olarak. Fakat eleştirmeyi bırakalım, yapıt bazı zorunlu gerçekleri saptamaktadır. Öncelikle de iyi ya da kötü sömürgeciler olmadığını, sadece sömürgeciler vardır. Bazıları nesnel gerçekliklerini yatsırlar. Sömürge aygıtının etkisi altında, düşlerinde lanetledikleri şeyi gerçekte her gün uygulamakta ve yaptıkları her şey baskıyı korumaya hizmet etmektedir. Bunlar hiçbir şeyi değiştiremeyecek, kimseye yararlı olamayacak ve duydukları rahatsızlıkla kendi ahlaki konforlarını bulacaklardır, hepsi bu. Diğerleri ki bunlar çoğunluktadır, daha başlangıçta kendilerini onaylarlar ya da vardıkları yer burasıdır. Memmi, öz günah çıkarmaya götüren adamların sonucunu mükemmel biçimde anlatmıştır. Muhafazakarlık, vasat olanın seçilmesi sonucunu doğurur. Vasatlığının bilincinde olan soyguncu seçkinler, ayrıcalıklarını neye dayandırabilirler? Tek çare, kendisini yüceltmek için sömürgeleştirilmiş olanı aşağılamak, yerlilerin insan olma niteliğini inkar etmek, onları sadece yoksullar olarak tanımlamaktadır. Bu zor olmayacaktır çünkü onları bütün bunlardan yoksun bırakan sistemin kendisidir. Sömürgeci pratik, nesnelere sömürgeci düşüncelerin damgasını bizzat vurmuştur. Sömürgeciyi de, sömürgeleştirileni de aynı zamanda nitelendiren olayların seyridir. Böylece baskı kendisini yine kendisi aracılığıyla haklı çıkarmaktadır. Ezenin gözünde ezileni, giderek daha çok böyle bir kaderi hak etmek için olması gereken gibi yapan olumsuzluğu, ezenler zor yoluyla yaratır ve korurlar. Sömürgeci ancak sömürgeleştirilmiş olanın insanlıktan çıkarılmasını sürdürürse, yani her geçen gün kendisini sömürgeci aygıtla daha çok özdeşleştirirse, günah çıkarabilir. Terör ve sömürü insanlıktan çıkarır. Sömürücü ise daha fazla sömürebilmek için bu insanlıktan çıkarma işinde kendisini yetkili görür. Aygıt bir daire içinde dönmektedir. Düşünceyi pratikten, pratiği nesnel zorunluluktan ayırmak olanaksızdır. Sömürgeciliğin bu momentleri bazen birbirlerini koşullarlar, bazen de iç içe geçerler. Baskı öncelikle ezenin ezilene karşı nefretidir. Ezilenin yok edilmesine engel olan tek şey vardır, sömürgeciliğin kendisi. Sömürgeci burada kendi çelişikliğiyle karşılaşır. Sömürgeleştirilenle birlikte, sömürgeci de dahil, sömürge egemenliği ortadan kalkacaktır. Alt proletaryanın olmadığı yerde aşırı sömürü de yoktur. Bu durumda kapitalist sömürünün alışılmış biçimlerine dönülecek, ücretler ve fiyatlar anayurttaki ücret ve fiyatlara göre belirlenecektir. Bu yıkım demektir. Sistem kurbanın hem ölümünü hem de çoğalmasını gerektirir. Her türlü değişim ona indirilmiş ölümcül bir darbe olacaktır. Yerliler özümsenseler de, katledilseler de iş gücünün fiyatı sürekli yükselecektir. Hantal aygıt, bu aygıtı hareket ettirmek zorunda bırakılanları yaşamla ölüm arasında tutmaktadır. Ve her zaman yaşamdan çok ölüme daha yakın olarak. Taşlaşmış bir ideoloji insanları konuşan hayvanlar olarak değerlendirme çabasındadır. Boşuna, ne kadar sert, ne kadar aşağılayıcı da olsa, onlara emirler verebilmek için önce onları kabul etmek gerekir. Sürekli denetlenmeleri olanaksız olduğuna göre de ister istemez onlara güvenilecektir. Hiç kimse bir insana onu önce insan olarak değerlendirmeden bir köpek gibi davranamaz. Ezilenin olanaksız biçimde insanlıktan çıkarılması, ezenin kendisine yabancılaşmasına dönüşür. Yok etmek istediği insanlık durumunu en ufak hareketiyle yeniden üreten bizzat kendisidir. Bu durumu başkalarında reddettiği için düşman güç olarak bu durumla her yerde karşılaşır. Bundan kaçmak için kendisini taşlaştırmak, yoğun bir sertlik ve bir kaya sağlamlığında olmak, kısaca kendisini de insanlıktan çıkartmak zorundadır. Acımasız bir karşılıklı ilişki sömürgeciyi, sömürgecinin ürünü ve kaderini sömürgeleştirilene bağlamıştır. Memmi bunu açıkça gözler önüne seriyor. Sömürge sisteminin yaklaşık geçen yüzyıl ortalarında doğmuş ve kendi çöküşünü de beraberinde getiren bir hareket olduğunu öğreniyoruz Memmi'den. Çoktan beri ana yurda getirdiklerinden daha fazlasına mal oluyor sömürgeler. Fransa Cezayir yükü altında eziliyor ve bizler artık eğer bu savaşı finanse edemeyecek kadar yoksul olursak, bu savaştan zafer ya da yenilgi olmaksızın vazgeçeceğimizi biliyoruz. Fakat aygıtı öncelikle yok eden mekanik katılığıdır. Eski toplumsal yapılar tuz buz olmuş, yerliler atomize hale getirilmiştir ve sömürge toplumu kendisini imha etmeden bunları bütünleştiremez. Yani yerliler kendilerine karşı birliği yeniden kazanmak zorundalar. Bu dışlanmışlar dışlanmışlıklarını ulusal benlik adına talep edecekler. Sömürgeleştirilenlerin yurtseverliğini sömürgecilik ortaya çıkarmaktadır. Bir baskı sistemi tarafından hayvan seviyesinde tutulan bu insanlara hiçbir hak, hatta yaşama hakkı bile tanınmamıştır. Yaşam koşulları her geçen gün daha da kötülemektedir. Eğer bir halkın kendi ölüm biçimini seçmekten başka hiçbir şeyi kalmadıysa, eğer ezenlerden aldığı tek armağan umutsuzluksa, o halkın yitirecek neyi olabilir? Bu halkın felaketi onun cesareti olacaktır. Sömürgecilik tarafından sürekli reddedilişine, sömürgeciliğin tamamen reddedilişiyle yanıt verecektir. Marx bir zamanlar proletaryanın sırrı içinde burjuva toplumunun yıkılışını taşıyor olmasıdır demişti. Bize bunu anımsattığı için Memmi'ye teşekkür etmemiz gerekir. Sömürgeleştirilenlerin de sırrı var ve bizler bugün sömürgeciliğin iğrenç ölüm mücadelesini yaşıyoruz. Temmuz-Ağustos 1957. Harikasınız. Burada sözünü ettiğim broşürün çok insan tarafından okunmasını sağlamak bana zorunlu görünüyor. Bu makaleyi yazmamın nedeni buydu. Önce büyük gazetelerden birinde yayınlamayı düşünmüştüm. Fakat bu gazete makaleyi yayınlamayı reddettiği için Le Temps Moderne'de yayınlıyorum. Kısa süre önce rahatlama yöntemlerimiz üzerine ifade ve belgelerden oluşan bir derleme yayınlandı. Desrapelle Témoignan, silah altına alınanlar anlatıyor. Comité de Résistance Spirituelle tarafından yayınlandı. Okudunuz mu? Silah altına çağrılan bu insanlar, Hristiyanlar, ordu rahipleri ve din adamlarıdır. Genel politika üzerine görüşleri büyük olasılıkla farklı olacaktır. O nedenle de konuya ilişkin tek sözcük etmiyorlar. Fakat hepsinde ortak yan, henüz bütün orduyu sarmaktan uzak olan, ancak artık yaygınlaşması engellenemeyen kanseri, yani sınırsız şiddetin sistemli ve utanmazca uygulanmasını açığa çıkarma isteğidir. Yağmalamalar, ırza geçmeler, sivil halka karşı misillemeler, askeri mahkeme kararıyla kurşuna dizmeler, itiraf ettirmek ya da bilgi almak için yapılan işkenceler. Bunların hiçbirini gizlemiyor, kendi gözlerinin önünde gerçekleşmiş bütün savaş suçlarını ortaya seriyorlar. En suçlu olana karşı bile adil olma amacını güden bu ölçülü, zeki raporlar ezici bir dosya oluşturuyor. Yazılanlar dayanılır gibi değil. Her satırdan sonra insan kendisini okumak için zorlamak zorunda kalıyor. Buna rağmen henüz okumamış olanlara bu broşürü ısrarla önermeyi görebiliyor ve kendi açımdan bütün Fransızların bu broşürü okumalarını istiyorum. Çünkü hastayız, ateşler içinde güçten düşmüş eski şanlı günlerin düşlerinin baskısı ve utancının sezgisiyle Fransa ne kaçıp kurtulabildiği ne de çözebildiği belirsiz bir karabasanın ortasında çırpınıp duruyor. Ya durumu açıklığa kavuşturacağız ya da geberip gideceğiz. Ülkemiz 18 aydır medeni kanunda ahlaksızlaştırma kampanyası diye bilinen bir kampanyanın kurbanıdır. Bir ulus, önce ahlakı çökertilerek değil, ahlaki değerleri lekelenerek yozlaştırılır. Bu yöntem herkesçe bilinir. Bizi iğrenç bir serüvene iterek, dışarıdan gelen bir toplumsal suç içerisinde boğmak istiyorlar. Fakat seçen biziz ya, temsilcilerimizi biz seçiyoruz ve bunları belli yollarla düşürme olanağımız var. Kamuoyu düşüncesi bakanları devirebilir. Bütün bunlara son vermek bizim elimizde olduğuna göre bizim adımıza işlenen suçların kişisel suçlusu olmaktan kurtulamayız. İçimizde bize yabancı ve hareketsiz duran bu suçu yüklenmemiz ve taşıyabilmek için kendimizi aşağılamamız gerekir. Yine de işkence edilen bir çocuğun çığlıklarını dehşete kapılmadan dinleyebilecek kadar derin saplanmadık batağa. Bu çığlıklar bir kez, sadece bir kez ulaşabilseydi kulağımıza, her şey ne kadar kolaylaşır, her şey ne kadar çabuk yoluna girerdi. Oysa bize iyilik yapıp bu çığlıkları boğuyorlar. Bizi yozlaştıran küstahlık değil, nefret değil, hayır. Bizi içinde tutulduğumuz yapay bilgisizlik yozlaştırıyor. Yöneticilerimiz huzurumuzun bozulmaması için bize karşı özenlerini, düşünce açıklama özgürlüğünün altını oymaya kadar götürüyorlar. Gerçek gizleniyor ya da bulandırılıyor. Fellahlar bir Avrupalı aileyi katlettiklerinde büyük gazeteler bizi hiçbir şeyden parçalanmış cesetleri görmekten bile esirgemezler. Fakat bir Arap hukukçu kendisine işkence eden Fransızlar karşısında intihar etmekten başka bir çare bulamadığında ise bu olayı bize duygularımızı incitmemek için üç satırla yansıtırlar. Gizlemek, yanıltmak, yalan söylemek. Ana yurdu bilgilendirmeleri gerekenler için görevdir bu. Bizleri huzursuz etmek suçların en büyüğü olurdu. Bay Peyrag'a bu iyice hissettirildi. Cezayir Hukuk Fakültesi Dekanı, yayıncının notu. Cezayir'de hiç kimse onun bize anlattığı olayları reddetmeyi düşünmemektedir. Bay Peyrag'ı sadece bunları bize anlattığı için suçluyorlar. Biz Fransızız. Fransız askerleri Avrupa halkının bu olaylara alışmış gözleri önünde katliamlar gerçekleştiriyor ama bu bizi ilgilendirmiyor. Afrika gerçeği bizim duyarlı beyinlerimiz için çok güçlü bir şaraptır. Ana yurt sarhoş olursa sömürgeciler ne yapar? Huzur işte gereksinim duyduğumuz şey. Bir huzur tedavisi, biraz oyalanma. 16. Louis'nin ölümünden sonra her iyi Fransız biraz öksüz kalmıştır. Mole hükümeti burjuvazimizin teselli edilemez yasını biliyor ve paylaşıyor. Hiçbir özveriden kaçınmayan hükümet, İngiltere kraliçesini 3 gün süresince Fransa tahtına oturttu. Ne sevinç, ne mutluluk. Birbirlerine yabancı insanlar konuşuyor, el ele tutuşuyor, farandol dansı yapıyorlardı. Oysa Cezayir'de sert adamlar işlerine devam etmektediler. İşkencecilere tatil yok, radyo büyülenmiş iç geçirişlerimizi aktarıyordu partiler halinde ve işkence kurbanları şöyle diyorlardı. Şimdi artık bir kraliçeleri olduğuna göre belki bizi rahat bırakırlar. Kraliçe gitti, Windsor'da dinleniyor. Fransa ise sevgiden bitkin düşmüş olarak yatağa atıyor kendisini. Hükümet parmak uçlarında yürüyor. Lütfen rahatsız etmeyin. İçimizden biri her şeye rağmen gözlerini açıp bir soru sorduğunda hemen bir başka hileye başvuruluyor. Derhal bizi sorumluluktan kurtarmaktan başka bir görevi olmayan bir araştırma komisyonu kurulu veriyor. Tecavüz mü? Belki de tek tük oluyordur. Savaşta her zaman böyle şeylere rastlanır. Ama neden endişeleniyorsunuz? Cezayir'den uzaktasınız. Sorunu bilmiyorsunuz. Araştırma komisyonuna güvenin. Komisyonu dürüst insanlardan, gerçekten vicdanı temiz insanlardan oluşturacağız. Endişelerinizi komisyona anlatın, hemen yerinde ele alacaklardır. Siz uyumaya devam edin. Uyuyabilseydik, her şeyi görmezden gelebilseydik. Cezayir'le aramızda sadece bir suskunluk duvarı olsaydı. Bizi gerçekten yanıltabilselerdi. Bu durumda yurt dışı hiç olmazsa kötü yürekliliğimizden değil, zekamızdan kuşku duyardı. Temiz yürekli değiliz, kirliyiz. Vicdanımız huzursuz edilmedi, buna rağmen huzursuz. Hükümetlerimiz bunu çok iyi biliyor. Bizi tam da böyle görmek istiyorlar. Özenli bakımları, bizi açıkça sakınmaları sayesinde tutulduğumuz yapay bilgisizlik örtüsü altında suç ortaklığımızı sağlamak niyetindeler. Herkes işkenceleri duydu. Her şeye rağmen büyük gazetelere bu konuya ilişkin bir şeyler yansıdı. Dürüst fakat tirajı yüksek olmayan gazeteler işkence tanıklıkları yayınladılar. Broşürler elden ele dolaşıyor, askerler geri dönüyor ve anlatıyorlar. Fakat bütün bunlar ahlakımızı yozlaştıranlara hizmet etmekte. Çünkü her şey yitip gidiyor ya da toplumun ormanı içinde görünmez oluyor. Verilen haberlere bir yol açmak gerekiyor. Sonra yol birden kesiliyor ve haberler ürüyor. Söz konusu gazeteleri, broşürleri Fransızların büyük kitlesi okumadı, okumayacak. Bunlar sadece okuyan insanları tanıyorlar. Çoğumuz hiçbir zaman silah altına çağrılmış birinin anlattıklarını duymadık. Bizlere bazı askerlerin anlattıkları anlatıldı. Ağızdan ağza aktarılan, resmen yalanlanan, uzaktan gelen bu haberler giderek inandırıcılıklarını yitirmektedir. Girişim bizi tam da böyle istiyor. Ne yazık ki biz de kendimizi böyle istiyoruz. Bu skandal öykülerine neden inanalım ki? Hani belgeler, hani tanıklar? İnandıklarını söyleyenler zaten daha önce de inanıyorlardı. Elbette böyle bir olasılığı baştan reddetmek de olanaksız. Fakat beklemek gerekir. İyice bilgilenmeden hüküm verilmemelidir. Ve hüküm verilmez. Fakat bir türlü bilgilenilmez de. İçimizden biri belgeleri elde etmeye kalkıştığı anda şeffaf toplumumuz derhal balta girmemiş ormana dönüşür. Uzaktan gelen tamtamın sesi duyulmaktadır. Ama sese yaklaşmaya çalıştığınızda kendinizi bir döngü içinde bulursunuz. Başkalarının dertleriyle uğraşmasak da kendi dertlerimiz kendimize yetiyor, öyle değil mi? Gün boyu çalışmış, büroda günün binlerce küçük saldırısıyla karşılaşmış birinden, mesai bitiminde Araplar üzerine bilgi toplamasını bekleyecek değiliz ya. İşte ilk yalanımız bu. Bizi yozlaştıranlar ellerini kavuşturup oturabilirler artık. Bundan sonra işi kendimiz tamamlarız. Aslında günlük dertler bizi bu kadar etkilemez. Bu dertler hiçbir zaman hiç kimsenin akşam yemeğinden sonra gazete okumasına engel olmamıştır. Genel olan onaylanarak özel olandan kaçınılır. Öğleden sonra meydana gelen can sıkıcı olay, dokunaklı gözyaşları akıtılarak ya da yemek sonrası tatlı yeme hazırlığına girişilerek unutulur. Gazeteler sırtımızı sıvazlar. İyi olduğumuzu yutturmak isterler bize. Radyo ya da televizyon bizlerden ufak bir sadaka talep ettiğinde yaptıkları programları harikasınız diye adlandırırlar. Bizler de gecenin bir yarısı Port de Saint-Quentin'de Port de l'Italie'ye koşuştururuz. Jean Nohe'nin yaptığı popüler radyo ve televizyon programları. Bu programlarda insanlara Place de la Concorde ya da başka yerlerdeki yoksul aileler için yardım çağrıları yapılıyordu. Oysa harika değiliz. Temiz yürekli de değiliz. İllüzyon peşinde koşan namuslu insanlar topluluğu bu François okurlarıdır. Eğer Jean Nohen diye birini ayaklarının dibine atmak için eski yataklarımızı 4CV'de istif etmeyi becerirken Fransız gerçeğini araştırma işine bizzat girişmeye yanaşmıyorsak bunun nedeni korkudur. Gerçek yüzümüzü görme korkusu. İşte yalan ve bu yalanın özürü. Evet, elimizde kanıt yok. Demek ki hiçbir şeye inanamayız. Oysa her şeye rağmen meseleyi iyi bildiğimiz için bu kanıtları aramıyoruz. Yozlaşmamızı sağlayanların istediği neydi? Onlar da sadece bunu istiyorlardı. Saygınlığımızı giderek daha çok azaltan, mahkum etmemiz gerekenlere bizi her geçen gün daha çok yaklaştıran, mazur gösterilebilir ama her zaman affedilmez olan bir bilgisizlik. Onlara tamamen benzediğimizde, bütün insanlar kardeştir diye haykırarak kollarına atılacağız. İkinci yalanımız çoktan hazırlandı. Bu tuzak araştırma komisyonu tuzağıdır. Bu komisyona bir güvenebilsek, bunu istiyoruz. Ama bunun için gerekli olan saflığı nereden bulacağız? Bütün Cezayir'de işlenen cinayetlerin ve katliamların sayısı sürekli artarken bir komisyon kuruluyor, öyle mi? Berberi kabilelerinde olup bitenler hakkında komisyona kim bilgi verecek? Komisyon kime danışmanlık yapacak? Hangi konuda? Bu komisyon insan haklarını mı törensel biçimde anımsatacak? İnsan haklarını herkes biliyor, Bay Locos da dahil. Önemli olan insan haklarını uygulamaktır. Komisyon bunu nasıl başaracak? Eğer Cezayir Bakanı illegal eylemleri engelleyemiyorsa ona birkaç danışman vererek yardım edebileceğine inanılabilir mi? Eğer saldırıları engelleyebilse, engellemek istese bu danışmanlara gerek duyar mıydı? Eğer böyle bir isteği yoksa komisyonun önerilerine neden kulak versin? Evet, şimdi ne olacak? Hükümet bir jest yaptı. Bay Mole sarsıldığını bildirmişti. Aydınlatılmak istiyordu. Buna inanıyoruz ve affedilir durumdayız. İnsanlar söylediklerine inanılsın diye konuşurlar. Buna inanmıyoruz ve daha da affedilir durumdayız. Bay Mole'nin sözüne inanılmaz. Komisyonun dürüst insanlardan oluşacağını biliyoruz. Bildiğimiz bir başka şey de hiçbir şey yapamayacağıdır. Komisyonun dürüstlüğü bize çaresizliğimizi gizlemek için hizmet etmektedir. Böylece bizler hükümete güven duymuyor ve kuşkularımızı dağıtmasını umuyoruz. Suçlu iki kat suçlu. Kendimizi şimdiden belirsiz bir hoşnutsuzluğun kurbanı olarak duyumsuyoruz. Bu henüz dehşetin kendisi değil, fakat yüzüne bakamayacağımız, bakmak istemeyeceğimiz kadar tehlikeli dehşetin çok yakında olduğu duygusudur. Ve sonra aniden gözleri kamaştıran bir şimşek çakıyor. Ya bütün bunlar doğru olsaydı? Bunun dışında hala harikayız, fakat artık şüpheliyiz. Evet, her birimiz komşumuzu şüpheli buluyor, komşunun gözünde şüpheli olmaktan ise korkuyoruz. Dostlar, Cezayir sorununun çözümü konusunda farklı görüşte olabilirler. Buna rağmen birbirlerine değer vermeyi sürdürülebilirlerdi. Ancak mahkeme kararıyla kurşuna dizmeler, işkenceler, bunları onaylayan biriyle dost olmak olanaklı mı? Herkes susuyor, herkes suskunluk içindeki komşusunu izliyor, herkes kendi kendisine soruyor. Ne biliyor, neye inanıyor, neyi unutma kararı aldı. Aynı kamptan olan insanların dışında bu konu üzerinde konuşmaktan çekiniliyor. Biraz önce elimi sıkan birinde suçlu bir göz yumma keşfedebilirim. Bu adam hiçbir şey söylemiyor. Bir şey söylememek onaylamak demektir. Fakat ben de susuyorum. Belki o da beni uyuşukluğum nedeniyle suçluyordur. Güvensizlik bize yeni bir tür yalnızlık öğretiyor. Küçümsemek zorunda kalmak ya da küçümsenmek korkusuyla yurttaşlarımızdan tecrit edilmiş durumdayız. Üstelik ikisi de aynı kapıya çıkmaktadır. Çünkü hepimiz eşitiz. Alacağımız yanıtın kendi çürümüşlüğümüzü açığa çıkaracağından insanlara soru sormaya korkuyoruz. Korkusundan mümkün olduğunca çabuk kurtulmak isteyen biri, dişlerinin arasından "Peki ya fellahlar, onlar canice eylemler yapmadılar mı?" diye fısıldadığında, korkunun, reddedişin ve suskunluğun bizi nasıl kan davasının barbar dönemlerine geri ittiğinin bilincine varıyoruz birden. Kısaca Fransızların vicdanı rahatsız, belki de Bay Mole'nin dışında. Bizi suçlu kılan da bu işte. Bilincimizin bölünmesi, kendi kendimizle oynadığımız saklambaç oyunu, iyice kıstığımız lambalar, eziyet veren ikiyüzlülük, bütün bunlarda esenliğimizi değil derin bir çöküşün işaretini görmemiz gerekiyor. Batıyoruz. Hakkımızda hüküm verildiğini bilmemiz bile öfkeye kapılmamıza yol açıyor ve bu öfke bizi daha çok suç ortaklığına batırıyor. Amerika'nın hiçbir şey söylemeye hakkı yok. Onların kara delileri yaptıklarını biz de yapacak olsak? Doğru. Amerika'nın herhangi bir şey söylemeye hakkı yok. Sömürgeye sahip olmayan İsveç'in de. Hiç kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Bir şeyler söylemek görevi bize düşüyor. Oysa hiçbir şey söylemiyoruz. Bildiklerini her gün ya da her hafta aktaran dürüst, yürekli haberciler var. Bunların işini bitirmek ya da hapishaneyi boylamalarını sağlamak istiyorlar. Böylece dinleyenler çoğalmamış olacak. Peki ama geçen Kasım'da ork gibi gürleyen o büyük soylu seslere ne oldu? Ah, bizler o zaman da harikaydık. Suçsuzluğumuzda Sovyetlerin Macaristan'a müdahalesine karşı öfkeli sesler bulabilmiştik, haklı olarak. Ne var ki sizler o görkemli sesler, o yüce öfkenizle bize ilişkin her şeyi de bize söyleme sorumluluğunu üstlenmiş olmadınız mı? Çünkü iyi biliyorsunuz, bilmemezlik özrünün arkasına bile gizlenemezsiniz. Belgeleri, kanıtları biliyorsunuz. Bu kez söz konusu olan biziz. Kime inanacağımızı bilmek zorundayız. Bizi karabasanlardan, bu utançtan kurtarabilirsiniz. Susuyorsunuz fakat hesap tutmuyor. Bugünkü suskunluğunuza göre değil, Kasım'daki haykırışlarınıza göre değerlendirilmeye bakın. Neden? Çünkü daire kapanıyor. Çünkü iğrenç bir tuzağa sürüldük ve ne yazık ki kendi kendimizi mahkum ettiğimiz bir tutumla. Sahte masumluk, kaçış, ikiyüzlülük, yalnızlık, suskunluk, reddedilen ama sonuçta yine üstlenilen bir suç ortaklığı. Buna 1945'te kolektif suç demiştik. O zamanlar Alman halkının toplama kamplarından haberimiz yoktu demesine izin vermiyorduk. Hiç de değil diyorduk. Her şeyden haberiniz vardı. Haklıydık, her şeyi biliyorlardı ve biz bunu ancak bugün anlayabiliyoruz çünkü biz de her şeyi biliyoruz. Almanların çoğu Dachau ya da Buchenwald'i hiçbir zaman görmemişlerdi. Ama dikenli telleri görmüş ya da bakanlıklardan birinde gizli notlara göz atmış birilerini tanıyan birilerini tanıyorlardı. Aynı bizim gibi bu bilgilerin güvenilir olmadığını düşünüyor, susuyor, birbirlerinden kuşkulanıyorlardı. Onları bugün hala suçlayabilir miyiz? Ellerimizi suçsuzlukla yıkayabilir miyiz? Bizim adımıza çocuklara işkence yapıldığını ve bizim sustuğumuzu dünyaya unutturmak için Place de la Concorde'a ne kadar yatak vermek zorundayız? Ulusu yıkma girişimlerine engel olmak, bu sorumsuz sorumluluk, bu suçlu suçsuzluk ve bu bilen bilmezlik kısır döngüsünü kırmak için hala zaman var. Gerçeği görelim. Gerçek bizi ya işlenmiş suçları kamuoyu önünde mahkum etmek ya da olup bitenlerin hepsini bilerek bunların sorumluluğunu yüklenmek zorunda bırakacak. O nedenle ben kamuoyunun dikkatini yeniden askere alınanların hazırladığı bu broşüre çekmeyi gerekli gördüm. İşte kanıt, işte dehşet, bizim dehşetimiz. Bunu içimizden koparıp atmadan, yok etmeden bu dehşeti göremeyeceğiz. Mayıs 1957. 4. ayrımın sonu sayfa 43.